Ayrım 5.
Bu fikir ve düşünce üzerinde dururken Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı Disiplin Kurulu'nun bizleri kötü hal ve düşünce sahibi olduğunun anlaşılması gerekçesiyle er çıkardığını da öğrendik. Kötü hal ve düşünce ne demektir? Acaba yedek subay okulunda kötü kötü düşünüyor muyduk? Yoksa yürüyüşlerde, halimde, tavrımda bir bozukluk mu vardı? Yo, herkes gibi ben de rap rap yürüyordum. Okul disiplin kurulu kötü hal ve düşünce sahibi olduğumuzu nasıl saptamıştı? Disiplin kurulu Allah için bizi çağırıp şöyle boyumuz posumuz nasıl ona bile bakmamıştı. Peki nasıl olur da Leninist, Mao'cu ve Kürtçü olduğumuzu kesinlikle saptamıştı? Herhalde kötü kötü düşünüyorduk. Hal ve gidişimiz de pek parlak değildi. Okul komutanı Tümgeneral Mustafa Fetan da bunları birer birer saptayıp er çıkartılmamıza karar vermişti. Bu işlem döndü dolaştı beni buldu. O sıralar Mamak Tutuk evinde istirahate çekilmiştim. Bol hava, bol güneş, çevrede de dostlar var. Oh ne iyi. Bir gün işlemi elime tutuşturdular. Er çıkartılmasına, 34. Piyade Alayı'na adamlı olarak gönderilmesine ve ayrıca melbusatın kendisinden alınmasına. Melbusat dedikleri elbise. Tutuklandığımda üzerimde yedek subay elbisesi vardı. Onları istiyorlar. Verdim. Yedek subay elbisesi ile bir hatıra fotoğrafı çektirmeden elbise elimden devlet zoruyla alındı. Hakkımdaki mahkumiyet kararı askeri yargıtayca bozulup salıverilmeme karar verilince ben bir gece daha Mamak Tutuk evinde misafir kaldım. Pırıl pırıl bir Mayıs günüydü. İki jandarma eşliğinde 24 saat süren otobüs yolculuğuyla Patnos'a gelebildik. Avukatlarım Emin Değer ve ablam avukat Beyhan Gürson hemen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurarak Milli Savunma Başkanlığı'nca alınan işlemin mahkum olduğuma ilişkin gerçek dışı bir varsayıma dayandığını, Leninist, Mao'cu, Kürtçü düşüncelerden dolayı herhangi bir mahkumiyetimin de bulunmadığını belirterek er olarak askere gönderilme işleminin durdurulmasını istemişlerse de Atalan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Mahkeme yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti. Askerlik görevini er olarak tamamladıktan bir yıl sonra işlem oy birliğiyle iptal edildi. Hem de aynı yargıçlarca. İyi hoş, ne yapalım? Bu kez tazminat davası açmam gerekiyor ya, ben de davayı açtım. Avukatım Emin Değer ile konuştum. Manevi tazminat davası açmıyoruz. Çünkü er olarak askerlik yapmaktan ötürü onurum kırılmış değil. Bir manevi kaybım söz konusu değil. Sadece maddi tazminat davası açıp yedek subay maaşlarını isteyeceğiz. İstedik. Yanıt geldi. Bana Patnos'ta er olarak askerlik yaptığım sürede su ve elektrik harcanmıştı. Isıtma giderleri vardı. Bu masrafların düşmesi gerekirdi. Hani askerliğin tanımı? Her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanan rütbesiz asker. Ben rütbesiz asker miyim? Evet, devlet askerin her türlü masrafını karşılayamaz mı? Ha, yanıldığım nokta şu. Ben sakıncalı piyade statüsündeyim. Resmi yazışmalardaki adım bu. Sakıncalı piyade er. Sakıncalı erler devlet düşmanı oldukları için devletin onlara herhangi bir masraf yapması düşünülemez. Herkes ektiğini biçer efendim. Yapmasaydık, hiç devlete düşman olunur mu? Evet, evet, bu tazminat davasını kazandık. Elektrik, su ve ısıtma giderleri düşüldü. Er olarak aldığım 970 kuruşluk aylıklar da bu hesaba katıldı. Sonunda yedek subay maaşlarımın bana verilmesine karar verildi. İyi ki askerliğimi deniz kenarında yapmadım. Bir de yattığın yerden deniz görünüyor diye para almazlar mıydı? Sizin bu işe pek aklınız ermediyse suç benim değil. Sakın abartıyorum sanmayın. İsterseniz bunun belgelerini de birlikte okuyalım. Ama önce erliğin tanımını ezberleyelim. Her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanan rütbesiz askere er denir. İç hizmetler yasasının bu hükmüne bir fıkra eklemek gerekir. Sakıncalı erler bu hükmün dışındadır. Allah korumuş. Kaldı ki davacıya 1-4-1973 ile 31-1-1974 tarihleri arasında er olarak masraf yapılmıştır. Davacının askerlik hizmetini ifa ettiği 34. Piyade Alayı da bu süre içinde, ki bu olayda 255 gün hizmet görmüştür, günlük er istihkakı 689.02 kuruş, su, temizlik, aydınlanma, yatırma ücreti vesairenin günlük tutarı 659.70 kuruştur. 255 günlük toplam masraf 1757.1682.23, 3439.23 Türk lirası etmektedir. 90 lira el harçlığı ilave edilirse tutar 3529.23 Türk lirasını bulmaktadır. Buna göre maddi zarar tutarı 13673.25-25-3529.23 -10144.02 Türk lirasından fazla olmamak icap edecektir. İmza Kazım Kalafat, Hava Tümgeneral Müsteşar Yardımcısı. Allah inandırsın. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu yazıyı okuyunca bir mahcup oldum, bir mahcup oldum sormayın. Koskoca tümgenerali nelerle meşgul etmişiz? İşin bu kadar uzayacağını, dallanıp budaklanacağını bilseydim, inanın bu davayı da açmazdım. Ne olacak? Alt tarafı askerlik. O da bitmiş. Fakat ben de hukukçuyum. Biraz da meslek tutkusu beni dürtüyor. Önce haksızlığı saptamak, sonra bu haksızlığı onartmak isteği ağır basıyor. Hukukçuluk merakım biraz daha artıyor ve ille de aklım hep o erlik takımına takılıyor. Her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanan rütbesiz askere er denir. Yoksa ben gizli gizli yedek subaylık mı yaptım, farkında olmadan? İlkokulda karnelerim hep pek iyi gelirdi. Diş koruma, temizlik, hal ve gidiş, Türkçe, resim, aritmetik hepsi pek iyiydi. Lise fen kolunu da bitirdim. Kerat cetveli, toplama çıkartma, karekök alma, türev alma gibi işlemleri de biraz biliyorum. Fakat yine de bu hesaba aklım ermiyor, ne yapayım? Günlük er istihkakı kaç kuruşmuş? 682.02 kuruş. Diyelim ki ben bir ay izin yaptım. Yani o günlerde bana ne ısıtma ne aydınlatma, hiçbir masraf yapılmadı. Şimdi bu ince hesaplardan sonra yeniden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurup, efendim izinli olduğum günleri hesaba katmamışsınız ama desem nasıl olur? Sonra askeri ağrı hastanesinde tedavi oldum. Ya bunun parası? Devlet benden bunun parasını almamış. Bir de Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yattım. Hem de az buz değil, general odasında. Benden bunun da paraları istenmemiş. İnanın bende şimdi eziklik doğdu. Hani Turan Feyzoğlu arada sırada devletiyle milletiyle bölünmezlik diyor ya, içim eriyor. İşte ben şu devlet düşmanı sakıncalı piyade er, devletin bana yaptığı yardımların üstüne yatmış, hiç sesimi çıkarmıyorum. İşte bölücülük bu. Şimdi kime başvursam da askeri hastanede yapılan bu masrafları ödesem, kıtada günde 682.02 kuruşa mal olduğuma göre kim bilir hastanedeki masrafım kaça çıkmıştır. İş bununla bitse iyi. Askere çağrıldığımda Ankara Hukuk Fakültesi'nde idare hukuku asistanıydım. Askerlik yasasına göre 32 yaşının sonuna kadar askerlik görevim ertelenebilirdi. O günler 12 Mart'ın en öfkeli günleriydi. Askere alma dairesi başkanı benim dosyam ile çok yakından ilgilenmiş ve hemen askere alınmamı emretmiş. Benim yaşım o tarihte tam 30. En azından 2 yılım var ama kim dinleyecek bunları? Askere çağrıldım. 12 Mart'ın devlet terörü El Rom olayı ile başlamıştı. 18 Mayıs 1971 günü Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda gözaltına alındım. Bir ay sonra hakkımda tutuklanmamı gerektirecek suç belirtisi saptanmadığından Tuğgeneral Ali Elverdi'nin başkanlığındaki mahkemece serbest bırakıldım. Hemen o günlerde de devrin tek ilerici yayın organı Ortam Dergisi'nde yazı yazmaya başladım. Bundan büyük suç olur mu? Dergi kapatıldı. Derginin yazarları Mümtaz Soysal, Muammer Aksoy, İlhami Soysal ve Ali Sirmen ayrı ayrı gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Ortam Dergisi bir çeşit sıkı yönetim bekleme salonu olmuştu. Orada kim yazı yazarsa doğru cezaevine. Ben de bunu hesaplayıp duruyordum ki cezaevinden önce askerlik işi çıktı. 1972 yılının Mart ayında yedek subay testlerine girmek için hazırlıkları tamamladım. tam sınava gireceğim günlerde yeniden gözaltına alınarak sınava gireceğim muhabere okulunda cezaevine kapatıldım. 6 ay sonra tahliye olduğumda evime bile gitmeden bir sonraki yedek subay dönemi sınavlarına girerek Tuzla Piyade Okulu'na düştüm. Orada 3 ay eğitim gördükten sonra yeniden sıkı yönetim mahkemesince tutuklanarak Mamak Tutuk Evi'nde arka hücrede hak ettiğim yeri aldım. 5 ay sonra yeniden askeri yargıtay kararı gereğince tahliye olduğumda artık yedek subay öğrencisi değil, rütbesiz askerdim. Askerliğim er olarak bittikten sonra sonuçlanan dava dosyasından şu belgeyi sizlerle beraber okumadan geçemeyeceğim. Tazminat tutarının saptanması için dosya bir bilirkişiye yollanmış. Bilirkişi de benim kıtada askerlik yaptığımı, bu nedenle kıta tazminatı da almam gerektiğini bildirmiş. Milli Savunma Bakanlığı buna da itiraz ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hava Tümgeneral Nuri Gök'ün imzasıyla dosyaya konan yazının bir bölümünü okuyalım. Yedek subayların mutlaka kıtalarda çalıştırılacaklarına dair bir kural bulunmamaktadır. Bunlar mesleklerine, ihtisaslarına, yabancı dil bilip bilmediklerine bakılarak kendilerinden en fazla yararlanılacak görevlerde çalıştırılmaktadırlar. Bilindiği gibi bazı nitelikleri taşıyan yedek subaylar, yedek subay okullarından sonra özel kuraya tabi tutulmakta, hatta bazıları hiç kuraya sokulmadan inha edildikleri büyük karargahlarda görevlendirilmektedirler. Davacı hukuk doktoru olup üniversitede asistan olarak görevliyken asker edilmiştir. Askerlik görevini yedek subay olarak yapsaydı, bilgi ve tecrübesinden büyük karargahların hukuk ünitelerinde yararlanılacağı muhakkaktı. Görüyorsunuz ya, bakanlık apaçık iltifat ediyor. Dava sırasında aramızdaki buzlar çözülmüş. Demek ki beni, örneğin Genelkurmay Hukuk Müşavirliği'nde görevlendirip, bilgi ve tecrübemden yararlanacaklarmış. Bu yazı gerçekten gururumu okşadı. Ama ben Patnos'ta rütbesiz asker olarak 61'lik havan topunun hukuksal özellikleri ve anayasa karşısında durumu konusunda gerçekten çok yararlı çalışmalar yaptım. Ya bir de beni 12 Mart döneminde sıkı yönetim mahkemesi savcı yardımcılığına atasalardı? Allah korumuş Allah. Er mi, subay mı, az subay mı? Anayasayı ihlal, komünizm propagandası, Marksistlik, Leninistlik, Kürtçülük, gözaltı, tutuklama, mahkumiyet, beraat derken geldik bugüne. Er olarak askerlik yapıp bitirdikten 1 yıl sonra bu işlemin haksızlığına karar verildi. Böylece erlik işlemim iptal edildi. Sadece iptal edilse yine iyi. Üstelik bir de yedek subay olarak askerlik yapsaydım, Milli Savunma Bakanlığı bilgi ve tecrübemden yararlanıp beni bakanlıkta, örneğin hukuk müşavirliğinde görevlendirebileceğini bile açıkladı. Fakat ben şimdi er miyim, yedek subay mı? Er sayılmam. Çünkü Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yedek subaylık hakkımı elimden alan işlemi oy birliğiyle iptal etmiş. Yedek subay da olamıyorum. Çünkü yedek subay okulunda bitirme sınavına girmedim. Sınava girmek girmemek benim elimde değildi. Çünkü sonradan haksızlığı askeri yargıtay kararı ile saptanan bir tutuklama kararı ile Mamak Askeri Cezaevi arka hücresine atılmıştım. Sınava bu nedenle giremedim. Yedek subay okulları, özel telsiz kursları, biçki dikiş dershaneleri, akşam liseleri gibi değildir. Yani dışarıdan sınav vermek olanağı da yok. Böyle olanak sağlansa ne olacak? Ben bir emekli subay tutup piyadecilik eğitimi mi yapacağım? Yo, piyadeciliği de iyi bilirim hani. Çünkü Patnos'ta bölük komutanı Üsteğmen Veli Durmaz benim askeri eğitimim ile çok yakından ilgilenirdi. Ben Tuzla Piyade Okulu'nda silahlı eğitim görmüştüm. Fakat Üsteğmen Durmaz, Patnos'ta birliğe gelen her yeni er grubuyla beni talime çıkarır, ben de sağımızın neresi olduğunu, solumuzun ne yönde olduğunu iyice ezberlerdim. Saatlerce sağa dön, sola dön, tüfek az, tüfek çıkar, silah omuza, esas duruş, merasim yürüyüşü gibi komutlarla askerliği iyice içime sindirdim. Bu eğitim aylarca böyle devam etti. Kıtaya yeni erler katıldıkça ben de bu erlerle eğitime çıkardım. Özel eğitim görüyordum. Bu eğitim işini Üsteğmen Veli Durmaz üstlenmişti. Pahalıya mal oluyordum. Sağa dön, sola dön, tüfek as, tüfek çıkar, esas duruş, merasim yürüyüşü. Gece derslerinde de bilgi ve kültürüm oldukça artıyordu. Kuzey komşumuz kimdir? Kuzey komşumuz Rusya'dır komutanım. Cumhurbaşkanımız kimdir? Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri Korutürk'tür komutanım. Alay komutanımız kimdir? Alay komutanımız Kurmay Albay Dursun Pekel'dir komutanım. Atatürk nerede doğdu? Atatürk Selanik'te doğdu komutanım. Bu eğitimlerin dışında bir de 50. yıl marşının ezberlenmesi vardı. Gündüz marşın güftesini, gecede bestesini ezberlerdik. Çavuşlar marşı ezberleyince ayrılırlardı. Bir süre sonra onbaşılar da ezberlerdi. Ben rütbesiz asker olduğumdan marşı bir türlü ezberleyemeyen erlerle beraber tutulurdum. Üsteğmen Veli Durmaz, müzik eğitimim ile de yakından ilgilenmekteydi. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi cumhuriyetim 50 şeref yaşına. Bu dizeler gece düşlerime girerdi. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına. Bir gün marşı ezbere okumak için sınava çekilen bir er, yaşasın soylu gencim, hür benliğim diyecekken, yanlışlıkla yaşasın solcu gencim, hür benliğim demez mi? Birdenbire ortalık karıştı. Sus, nereden çıktı bu solcu gencim? Ne yapsın zavallı er, doğulu bir yurttaşımızdı, okuma yazma da bilmezdi. Belki soylu sözcüğü ne anlama gelir onu da bilmezdi. Fakat radyolarda solcu sözünü çok duyduğu için yanlışlıkla yaşasın solcu gencim deyivermişti. Benim silah taşıyıp taşımayacağım konusunda bölük komutanı ile tabur komutanı binbaşı Orhan Selçuk arasında görüş birliği yoktu. Bölük komutanı benim gibi solculara silah verilmesini stratejik açıdan uygun bulmuyordu. Üsteğmen Veli Durmaz benim nöbet tutmamı da devletin güvenliğine aykırı görüyordu. Tabur komutanı Orhan Selçuk ise bu kanıda değildi. Tüfek taşımalıydım. Bir tank taburunda görev yapsaydım, binbaşı altında ezilmeyeceğimi bilse sırtıma tank yüklemeyi de uygun bulabilirdi. Bir gün tabur komutanı görür. Uğur senin silahın yine yok diyerek hemen bir silah kuşanmamı isterdi. Bir iki gün silahlı gezerim, bu kez bölük komutanı Üsteğmen, Uğur koy silahını bakayım depoya derdi. Bütün bunlar bitti. Yedek subaylık görevini er olarak yaptırmak şimdilik gerilerde kaldı. Bu işlem 12 Mart hukukunun kendine özgü yasa dışı yöntemlerinden biriydi. Artık bugün hiç kimse siyasal görüşlerden ötürü er çıkartılmıyor. Yasalar mı değişti? Hayır. Kötü hal ve düşünce kavramı mı değişti? Yine hayır. Yıl 1977. Türkiye en gerici iktidar dönemini yaşıyor. Buna rağmen artık bu gibi işlemlere başvurulmuyor. Bu nedenle bu tür işlemleri silahlı kuvvetlerimizin tümüne bağlamak ve bundan kaynaklanan sonuçlar çıkarmak yanlış olur. Bu ordu hepimizindir. Bu gibi işlemler bir faşist dönemin gelip geçici haksızlıklarından biridir. Patnos'ta çok şey kazandım. Orada halk dediğimiz soyut kavramın ne olduğunu canlı örneklerle anladım. Siirtli maşallah çavuşu, Trabzonlu Osman çavuşu, Denizlili Havancı Niyazi'yi, Kırıkkaleli Recep'i, Mersinli Mithat'ı, Ankaralı Dinçay'ı tanıdım. Her biri birer insanlık simgesi gibi çevremizde, bizlere Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülen, halkın en taze güllerini sundular. Yüreklerimize duygu pınarlarından şelaleler akıttılar. Erlik işleminden sonraki aşamalar işleri büsbütün Arap saçına döndürdü. Şimdi ne er sayılıyorum ne de yedek subay. Böyle olunca ikisinin arası as subay yapacaklar galiba. Evet, ne olursa olsun ben Patnos dağlarında halk çocuklarıyla er olarak askerlik yapmayı, emekli olduktan sonra siyasal iktidarın uzattığı yönetim kurullarında on binlerce lira para alan orgeneral olmaya değişmem.